Ayrım 2, Halk Avcısı Jack London, sayfa 17. 3. Bölüm. Grief Broom Road boyunca yürüyerek geri döndü. Saray kapısını aydınlatan lambaların aydınlığı altında dışarı çıkmakta olan buruşuk pantolonlu, tıraşlı suratı pırıl pırıl parlayan, kanlı canlı, kısa boylu, şişman bir adamla burun buruna geldi. Fırtınaya tutulmuş yelkenli gibi yalpa vura vura yürüyen bu adamı gözü bir yerden ısırıyordu. Güney denizlerinde en azından bir düzine limanda karşılaşmış olmalıydılar, birdenbire tanıdı adamı. ''Ooo, kimi görüyorum, Cornelius Deasy. Vay vay vay, hangi rüzgar attı seni buralara?'' ''Bak hele, denizler şeytanı Grief ha?'' El sıkıştılar, Grief hemen teklifte bulundu. ''Eğer gemiye kadar buyurmak zahmetine katlanırsan dostum, sana iyi cins ve sert bir sert İskoç viskisi ikram edebilirim. Var mısın?'' Cornelius ilgisizce omuzlarını silkti ve kendine hemen çeki düzen verdi. Azarlayıcı bir sesle şöyle dedi. ''Yokum Bay Grief, hem o dediğiniz eskidendi. Eski çamlardı, şimdi bardak oldu. Şimdi karşınızda adıyla sanıyla koskoca Fulu Ali bulunuyor.'' ''Eski günleri şakayla karışık da olsa anımsatarak beni kandırmaya çalışmayın. Bunu kafanıza yerleştirin. Görevimi yapmak söz konusu olursa karşımdaki 40 yıllık ahbabım da olsa hiç dinlemem. Çiğner geçerim. Şu anda karşınızda Yüce Kral Tui Tulifao'nun lütuflarına mazhar olarak Maliye Bakanlığı görevini üstlenmiş biri var. Ayrıca Kral Hazretleri adalet dağıtmaktan yorulup dinlenmeye çekildiği zamanlar Adalet Bakanlığı görevini de ben yürütüyorum.'' Grief ıslık çalarak şaşkınlığını belirtti. ''Vay canına, demek şu dillere destan güneş tüyleri sensin öyle mi?'' ''Güneş tüyleri düzeltemem, rica ederim, rica ederim. Kendinize gelin lütfen. Herkes gibi siz de yerli diliyle Fulu Ali demelisiniz.'' ''Bana bakın Bay Grief, eski dostluğunuzu aklımdan çıkarmamış olmakla birlikte size şu haberi vermek zorunda olduğumu üzülerek belirtmek isterim. Bu mercan adalarında yaşamakta olan kendi halindeki Polinezya yerlilerini soyup soğana çevirmeye çalışan bütün tüccarlar gibi siz de meşru ithalat vergisini ödemek zorundasınız. Bir de ne diyecektim? Ha evet, kuralları bilerek ve isteyerek çiğnemiş bulunuyorsunuz. Fitu Iva limanına göz göre göre ışıklarınızı yakmadan girdiniz.'' ''Sözümü kesmeyin. Evet, kendi gözlerimle gördüm. Aynen böyle yaptınız. Yalan söyleyecek halim yok. Bu suçunuzdan ötürü sizi 5 sterlin tazminat ödemeye mahkum ediyorum. Hasan'ı söyleyin bakalım. Ardıç suyunuz var mı?'' ''İşte bağışlanmaz bir suç daha. 2 kuruşluk petrol tasarrufunda bulunacaksınız diye bizim şirin limanımızın kahraman denizcilerinin can güvenliğini tehlikeye düşürmeye ne hakkınız ne de yetkiniz var. Size bir kez daha soruyorum. Ardıç içkisi var mı?'' ''Sar mısınız? Hemen cevap verin. Bu soruyu size koskoca gümrük ve tekel bakanı soruyor.'' Grief dişlerini gıcırtarak, ''Amma da çok görev yüklenmişsin ha,'' dedi. ''Nasıl oluyor da omuzların bunca yükü çekebiliyor?''
''Aslında bu yükleri başımıza saranlar hep beyaz adamlardır. O tüccar olacak namussuzlar her işi zavallı Tui Tulifao'nun omuzlarına yüklüyorlardı. O Tui Tulifao ki tahta çıkmış ve krallığın kutsal tasından içki içen, gelmiş geçmiş tüm kralların en büyüğü, en iyisi ve de en görkemlisidir. İşte ben böylesine yüce bir kralın sağ kolu olmak mutluluğuna erişmiş bulunuyorum. Bundan böyle yasaların uygulanmasını sağlamak, dirlik ve düzenliği korumak görevinden ben Cornelius, daha doğrusu ben Fulu Ali sorumluyum. Şu anda içim sızım sızım sızlamasına karşın görev aşkım sizi karantina kurallarını çiğnemiş olmakla suçlandırmamı emrediyor.''
''Karantina mı?
Ne sandınız ya? Elbette karantina. Sağlık Bakanınca konulmuş ve limana giren her geminin uymak zorunda olduğu bir kuraldır bu. Gemi büyük bir dikkatle sağlık denetiminden geçmedikten sonra mürettebatın kara ile ilişki kurmaları kesinlikle yasaktır.'' ''Öyle ya canım, ya maazallah geminizde çiçek, veba, efendime söyleyeyim, difteri cinsinden bulaşıcı ya da öldürücü bir hastalık olsaydı? Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir felaket olurdu. Bu tür olaylardan ağzı var dili yok Polinezya yerlisini, her söylenene inanıveren bu zavallı insanları kim koruyacak, kim elinden tutacak? Sorarım size, kim ha, kim?
Ben elbet, ben.
Fuluali, yani güneş tüyleri. Peki güneş tüyleri halkı nasıl koruyacak? Üstlendiği kutsal görevi canını bile vermekten çekinmeyecek kadar sarsılmaz bir kararlılıkla yürüterek elbet.
Grief sordu, peki Sağlık Bakanı kim?
Benim, ben Fuluali. Suçun ağır, hem de çok ağır. Ceza olarak en iyisinden 5 kasa Hollanda malı ardıç viskisi vereceksiniz.
Grief daha fazla tutamadı kendini, gülmeye başladı.
Etme eyleme Cornelius, gel bu işten vazgeç, gemiye gel hadi. Gidip birer kadeh viski yuvarlayarak işi tatlıya bağlayalım, olsun bitsin.
Güneş tüyleri soylu bir el hareketiyle geri çevirdi bu öneriyi.
Buna adıyla sanıyla resmen rüşvet denir. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Benim soylu görev anlayışıma düpedüz hakaret ettiğinizin farkında mısınız siz? Hem söyler misiniz bakayım? Gemi çalıştırma belgenizi neden göstermediniz? Gümrük ve tekel bakanı olarak sizi 5 sterlin para cezası ile 2 kasa ardıç içkisi daha vermeye mahkum ediyorum.
Bana bak Cornelius, şakanın da belli bir sınırı vardır. Sense uzattıkça uzattın ama. Yeter artık canım, sabrımı taşırıyorsun bak. İyice kaçırdın ipin ucunu. Burası levuka değil. Tepemi attırırsan kulaklarını çeke çeke 2 karış uzatırım sonra.
Boşuna çene patlatma dostum, zırnık koparamazsın benden.
Güneş tüyleri korkarak bir iki adım geriledi.
Sakın ha, elinizi süreyim demeyin. Hele böyle bir şey yapmaya kalkın, görürsünüz siz.
Söylediğiniz çok doğru, burası levuka değil. İşte ben de burası levuka olmadığı için aklınızı başınıza getireceğim ya zaten. Buna yetecek kadar gücüm var. Yaparım dedim mi yaparım. Tui Tulifao ile ordusu beni destekler. Çarptırıldığınız para cezalarını derhal ödeyeceksiniz. Yoksa geminize el koyarım, bilmiş olun. Peh, hem zaten ilk karşı koyan siz değilsiniz. O Çinli inci tüccarı Peter Gee de kurallara kulak asmadan limana korsan gibi gizlice girmeye kalktı. Üstelik birkaç kuruş para cezasına çarptırıldığını öğrenince ödemem de ödemem diye utanmadan avaz avaz bağırıp çağırmaya başlamasın mı? Yediği halta bakın şunun, hem suçlu hem güçlü. O da sizin gibi cezaları ödemek istememişti. Ama bakın şimdi kıyıda pişmanlık içinde dolaşıp duruyor. Ah, ne akla hizmet ettim de karşı koydum diye arpacı kumrusu gibi kara kara düşünüyor. Süt dökmüş kediye döndü şimdi.
Sahi mi söylüyorsun?
Yok yalan, elbette doğru. Vicdanımın sesini dinledim. Görev anlayışımın emrine uydum ve gemisine el koydum. Krallık ordusunun 5'te biri gemide nöbet bekliyor şimdi. 8 gün sonra gemi haraç mezat satılacak. Söz dinlemeyenin hali budur işte. Bakın gemide 10 ton kadar istiridye kabuğu var. Şey yani diyorum ki, hani acaba bunları sizdeki ardıç içkileriyle değiş tokuş edemez miyiz? Ne dersiniz? Sizin için oldukça kârlı bir iş olurdu. Kuzum, ne kadar ardıç içkiniz var?
Hay Allah, yine mi o yere batasıca ardıç içkisi?
Neden olmasın canım? Bakın iş iştir. Tui Tulifao dipsiz bir içki kuyusudur. O koca Ayyaş'a içki bulacağım diye habire kafa patlatmaktan bıktım usandım artık. Çevresini bir yığın asalak sarmış. Ben içki buluncaya kadar akla karayı seçiyorum. O yaltakçı takımı da hazıra konup bulduklarımı kısa zamanda silip süpürüyor.
Aç gözlülüğün bu kadarına da pes doğrusu.
Şimdi söyleyin bakalım Bay Grief, cezaları namusunuzla ödeyecek misiniz? Yoksa ben kendi bildiğim yöntemlerle bu işi kısa zamanda halledeyim mi?
Bak Cornelius, kör kütük sarhoşsun sen. Ne dediğini, ne yaptığını bilmiyorsun, aklını başına devşir. Güney denizlerinde insanların bu tür şakalara güldüğü günler oldukça eskilerde kaldı. Bugün insanlar bambaşka soytarılıklara gülüyor.
Peki öyleyse Bay Grief, benden günah gitti. Ola ki gemiye filan döneyim dersiniz. Eğer böyle bir niyetiniz varsa boşuna yorulmayın. Sizi bu dertten kurtarmıştım ben daha önce. Böyle dik kafalılık edeceğinizi biliyordum, evet, adım gibi biliyordum karşı koyacağınızı. Bu yüzden geminize çoktan el koydurtmuştum. Nasıl olsa inatçılık edecektiniz. İyisi mi dedim, bir an önce tedbirimi alayım.
Tayfalarınızın tümü kıyıda şimdi. Evet, geminize kral adına el konulmuştur.
Grif hala onun şaka yaptığını sanıyordu, üzerine yürüdü. Fulu Ali korkarak geriledi yine. O anda karanlıkta omuz başında iri yarı bir adam belirdi. Fulu Ali adamı görünce yaygarayı bastı.
Ha, tam zamanında geldin Uliyami. İşte bir korsan da. Ey iri yarı, ey güçlü kuvvetli kardeş, mübarek elce izinle beni bu adamın şerrinden koru.
Grif selam Uliyami dedi. Söyle bana, Fitu Ivan'ın yönetimi ne zamandan beri bir deniz faresinin ellerine bırakıldı? Yelkenlime kral adına el konulduğunu söylüyor, doğru mu?
Uliyami, evet doğru söylemiş diye omurlandı. Şu Willy Smee'ninkine benzeyen gömleklerden daha var mı acaba sizde? Tui Tulifao görmüş özenmiş, bir tane de kendini almak istiyor da.
Fulu Ali hemen atıldı, rica etmeye değmez. İster gömlek ister yelkenli olsun fark etmez. Kral ne var ne yoksa hepsine el koymuştur, işte o kadar. Grif dişlerinin arasından Cornelius dedi. Bak iyice azıttın ama sen. Yahu düpedüz korsanlık mı be? Gemiye benim haberim olmadan el koydun.
Hoppala, daha biraz önce cezayı ödemem, benden zırnık alamazsın diye direten ben miydim yoksa?
Ama benimle konuşmadan önce el koydurmuşsun.
Evet, yalan da değil hani. Doğru, peki öyle olmuşsa ne olmuş yani? Ben malımı bilmez miyim? Nasıl olsa karşı koyacaktınız, nitekim öyle olmadı mı zaten? Dürüst ve yerinde bir önlemdir bu. En küçük bir haksızlık bile olmadan uygulanır. Adalet, ben Cornelius ya da Fulu Ali, ki ikisi de aynı kapıya çıkar. Evet, adaletin büyük ve parlak yıldızı tarafından özenle yerine getirilmiştir. Fazla konuşmak gereksizdir. Haydi bakalım tüccar hazretleri, çekin arabanızı. Yoksa saraydaki bütün savaşçıları üzerinize salarım. Uliyami, bu tüccar laftan anlamıyor, nöbetçileri çağır.
Uliyami geniş göğsünde Hindistan cevizi ağacının liflerinden örülmüş bir kordonda asılı olan düdüğü öttürdü. Grif'in kafası adam akıllı kızmıştı. Öfkeyle Cornelius'a bir yumruk salladı. Ama o her an tetikte durduğundan sıçrayarak yumruğu savuşturdu ve Uliyami'nin heybetli gövdesi ardına siniverdi. Düdük sesini işiten güçlü kuvvetli ve en bücürü bir 80'den aşağı olmayan bir düzine Polinezyalı yerli saray yolundan koşup yetiştiler. Komutanları Uliyami'nin arkasına dizildiler. Cornelius sığındığı yerden ciyak ciyak bağırıyordu.
''Haydi defol, tüccar bozuntusu, cehennem ol, gözüm görmesin. Görüşmemiz bitmiştir, hakkınızdaki bütün suçlamalar yarın incelenecek ve karara bağlanacaktır.'' Yarın yüce mahkeme önünde şu suçlar hakkında hesap vermeye hazır olun. Geceliğin rezalet çıkarmak, adalet bakanını öldürme girişimi, hakaret, yaralamak, kesmek ve sakatlamak için saldırmak, kurulu düzeni zor kullanarak devirmeye yönelik ihtilalci eylemler, şiddet kullanmaya yeltenmek, liman kurallarını çiğnemek, gümrük kurallarını hiçe sayarak yolsuzluk ve kaçakçılık, karantinadan kaçmak. Bütün bunların hesabı sorulacaktır. Şunu aklınızın kıyıcığından çıkarmayın ki Grif yarın sabah kutsal adalet tecelli edecek ve güçlü devletimizin yumruğu tepenize bir balyoz gibi inecektir. Allah size selamet versin ve sizi nasıl bilirse öyle yapsın.
4. Bölüm. Yargılama başlamadan önce David Grif, Peter Gee ile birlikte Kral Tui Tulifao'nun huzuruna kabul edildi. Kral yarım düzine kadar kabile şefi ile birlikte saray bahçesinde gölgelikli ağaç altlarına serili asırlara uzanmış keyif çatıyordu. Sabahın körü olmasına karşın hizmetçiler ellerindeki dört köşe şişelerle kralla dostlarına ardıç içkisi yetiştirmek için koşturup duruyorlardı. Kral eski dostu Grif'i görmekten büyük bir mutluluk duydu. Başına gelenleri öğrendiğinde yüreği parçalandı. Gel gelelim soruna bir çözüm yolu bulması söz konusu edilince yan çizdi. Tartışmaya girmekten kaçındı. Sık sık konuyu değiştirmeye, meseleyi lafa boğmaya çalıştı. Alışkanlık haline getirmişti bunu. Ne zaman bir tüccar gelip de mallarına el konulduğu için yakınmaya başlasa hemen ardıç içkisi sunarak işi gargaraya getiriyordu. Biricik ve değişmez yanıt her defasında aynıydı.
Bir kadeh ardıç suyu içsenize çok iyi gelir.
Ama bu kez güneş tüylerinin becerikliliğine duyduğu sonsuz hayranlığı üstüne basa basa belirtmekten geri kalmadı. saray işleri hiçbir zaman böylesine tıkırında gitmemişti. Doğrusu bugüne dek hazinede ne bu kadar çok para ne de bu kadar çok ardıç içkisi olmuştu. Sonunda sözü şöyle bağladı.
Fulya Ali'den çok memnunuz vesselam. Bir kadeh ardıç suyu içsenize çok iyi gelir.
Grief biraz sonra Peter Gee'ye dönerek fısıldadı. Bu beladan yakayı sıyırmaya bakalım yoksa halimiz duman olur. Körler ülkesinde şaşılar kral olup çıkıyor işte. Birkaç dakika sonra beni kundakçı cüzzamlı ya da dinsiz diye mahkum ederlerse hiç şaşmam. Bir belaya çattık gideme gitsin. Herif hem davacı hem yargıç. Kafamı toparlayıp bir şeyler düşünmezsem hapı yuttuğumuzun resmidir. Grief kralın huzurundan çekilirken kraliçe Sepeldi'ye ilişti gözü. Kadın sezdirmeden kocasını ve çevresindeki içki arkadaşlarını göz hapsine almış yiyecekmiş gibi bakıyordu. Suratından düşen bin parçaydı. Grief Sepeldi'nin bu halini görünce umutlandı. Kim bilir belki de bu sevimli hatun kendileri için bir kurtuluş aracı olabilirdi. Geniş bahçenin gölgelikli bir yerine kurulmuş olan mahkemeye Cornelius başkanlık ediyordu. Görevine erkenden başlamıştı. Grief geldiğinde Willis Simi'nin davasını karara bağlıyordu. El konulan gemilere göz kulak olmakla görevli birlikler dışında tüm krallık ordusu iş başındaydı. Cornelius kararını açıkladı. Sanık ayağa kalksın ve bir ambar şefine yakışmayan, üstelik terbiye ve ahlaka da aykırı olan davranışları hakkında yüce mahkemenin takdir buyurduğu haklı kararı dinlesin. Üzerinde para bulunmadığını söyleyen sanığın açıklamaları göz önüne alınmıştır. Mahkememiz emri altında bir hapishane bulunmayışından ötürü oldukça üzgündür. Sanığın suçuna karşılık ne yazık ki hapis ve para cezası verilememiştir. Bu yüzden mahkememiz suçluyu şu anda sırtında görülen beyaz ipekli gömleği ceza olarak vermeye mahkum etmiştir. Cornelius'un işareti üzerine birkaç asker Willis Smee'nin yanına geldi ve apar topar bir avokado ağacının arkasına sürükledi. Az sonra Smee ağacın ardından çıktı. Sırtındaki gömleğin yerinde yelder esiyordu. Gelip Grief'in yanına oturdu. Grief, kuzum senin suçun neydi Allah sen diye sordu. Smee aval aval baktı. Vallahi biliyorsam ki iki gözüm önüme aksın dedi. Peki ya siz ne gibi bir cinayet işlediniz? Bu sırada Cornelius'un en kalın, en otoriter sesiyle bağırdığını işittiler.
Öteki sanık mahkeme huzuruna gelsin. David Grief, kalkınız. Mahkememiz bütün gerekli araştırma ve incelemeleri yaptıktan, gerçeği ortaya çıkaracak olan bütün tanıkları dinledikten sonra size şu kararı bildirmekten kıvanç duyar.
Sözünü kesmeye hazırlanan Grief'e hışımla bağırdı. Susunuz.
Evet, tanıkların büyük bir ciddiyetle dinlendiğini bir kez daha belirtirim. Yüce mahkememiz sanığa karşı çok amansız davranmak istememekle birlikte ona liman kurallarını bile bile çiğnediği, karantinadan kaçındığı ve deniz yasalarını içe saydığı için kovuşturmaya uğradığını bir kez daha anımsatır. Sanığın Cantani adlı yelkenlisine Fitu Iva hükümetince el konulmuş olup 10 gün sonra haraç meza satılması karar altına alınmıştır. İş bu satışa geminin tekmil arması ile hamulesi dahildir. Ayrıca şiddet hareketleri, geceliğin gürültü çıkarmak, krallık yasalarına açıkça karşı gelmek gibi suçları da sabit görüldüğünden suçlu 100 sterlin para cezası ile 15 sandık ardıç içkisi vermeye mahkum edilmiştir. Şimdi suçlu şu soruyu yanıtlasın. Ödemek istiyor musunuz? Soruyu hemen yanıtlayın.
Grief başını sallayarak hayır dedi. Bunun üzerine Cornelius sürdürdü.
Ne yazık ki suçluları tıkabileceğimiz bir hapishaneden yoksunuz. Hak etmiş olduğunuz halde sizi hapis cezasına çarptıramıyoruz. Kendinizi şimdilik laf üzerinde hapsedilmiş varsayın. Mahkememiz son olarak suçlunun bu sabahın erken saatlerinde adamlarını öğle yemeği için balık avlamaya yolladığını öğrenmiş bulunmaktadır. Bu resmen Fitu Iva balıkçılarının yüce çıkarlarının ayaklar altına alınması ve bir ayrıcalığın göz göre göre çiğnenmesi anlamına gelir. Ulusal servetin korunması ülkemizin çıkarları açısından mutlaka gereklidir. Yüce mahkeme suçlunun bu davranışını şiddetle kınar ve bir kez daha yinelenmesi durumunda suçu ya da suçluların Broomroad'un onarım işlerinde çalıştırılmak üzere küreye mahkum edileceklerini ihtar eder. Yüce mahkeme duruşmaya son vermiştir.
Bahçeden çıkmadan önce Peter Guy, Grief'i dürterek hasırların üstüne uzanıp yatmakta olan Kral Tui Tulifao'yu gösterdi. Ambar şefinin ipekli gömleği her an yırtılma tehlikesi içindeydi. Kralın sarkık memelerini, göbeğindeki yağlı et katmerlerini çoktan sarıp sarmalamıştı bile. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 28.